Mesnevi'den seçmeler.
Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, Mesnevi'den seçmeler başladı. Programı Osman Kayar hazırladı. Yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı, teknik masada Sebiha Tan sesimizi sizlere ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Sümeyra Çiftçi. Evet, stüdyomuzu Sayın Osman Kayar ile birlikteyiz. Değerli hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar Sümeyra Hanım, hoş bulduk.
Evet, bu hafta da Dudu ve Tacir'in hikayesiyle devam ediyoruz.
Evet.
Bu kadar söz söyledik ama Allah'ın inayeti olmadıkça hiçtir hiç. Allah'ın inayeti olmazsa melek bile olsan defterin kapkaradır. Ey Allah'ım, ey ihsanı hacetler gideren, sana karşı kimsenin adı anılmaz. Bize irşat kudretini sen bağışladın, nice ayıplarımızı örttün. Bize bahşettiğin irfanı senin sonsuz ilim denizine ilhak et. Canımdaki bir katre ilmi heva rüzgarından ve ten toprağından koru. Bu toprak onu örtmeden, bu rüzgar onu kurutmadan sen halas et. Gerçi rüzgarlar onu mahvetse bile sen tekrar kurtarmaya kadirsin. Havaya giden yahut yere dökülen zerre senin hazinenden nasıl kaçabilir? Yok olsa, yerin dibine girse bile sen onu çağırınca başını ayak yapıp koşar. Yüz binlerce zıttını mahveder, senin bir işaretin yine onları varlık alemine geri getirir.
Evet Sümeyra Hanım, şimdi burada Mevlana Hazretleri maşallah sözünün aslında izahını yapıyor. Bu, hemen bunun üzerine duralım. Genelde Anadolu'da iki kelime çokça kullanılır. Maşallah ve inşallah. Hatta bir hani fıkra gibi bir şeyle de başlamış olalım. Şöyle anlatılır. İşte bir ecnebi Anadolu'ya geliyor ve geziyor. Burada eskiden kamyonların üzerinde, arabaların üzerinde hep maşallah yazarlardı. Hı hı. Ve insanlar konuşmalarının esnasında daha çok inşallah tabirini kullanırlardı. Sormuşlar, yani Anadolu'da ne var, Türkiye'de ne var, ne gördün deyince o da diyor ki iki tane büyük firma gördüm diyor. Maşallah ve inşallah firması. Diyor. Bu latifeyle girmiş olalım. Gerçekten de Müslüman zihninde bu maşallah ve inşallah sözleri çok önem arz ediyor. Bunların ne anlama geldiğini bilmeyen insanlar ise bunu kavramakta zorlandıkları için de çok fazla ehemmiyetini anlamamış olabilirler. Ancak biz İslam düşüncesine baktığımız zaman Mevlana Hazretleri'nde şimdiye kadar okuduğu beyitleri şöyle gözümüzün önüne getirdiğimiz zaman şunu görürüz ki Allah'ın dilemesi ve yaratması olmaksızın alemlerde ne zerre var olur ne de zerre yok olur. Alemlerde her şeyin varlık sahnesine çıkması da, yokluk alemine girmesi de, yani yokluğa gark olması da yine Allah'ın dilemesiyle mümkündür. Dolayısıyla burada bu inşallah ve maşallah kelimelerin kelime anlamları üzerinde de durmakta fayda var. Ne anlama geldiğini söylemek de doğru olacak doğrusu. İnşallah kelimesi Allah dilerse demek. Maşallah kelimesi ise Allah diledi demek. Yani şimdi mesela biz ne yapıyoruz? Bir tane çocuğu görüyoruz. İşte tombulsa, el ayağı düzgünse maşallah diyoruz. Yani demek istediğimiz şey şu. Allah ne güzel yaratmış diyoruz. Bir şeyin yapılmasını istediğimizde, yarın bir şey yapmak istediğimizde ise ne diyoruz? İnşallah diyoruz. Yani Allah dilerse yapabiliriz diyoruz. Çünkü bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'in daha ilk indirilen surelerinde bir ayet-i kerime var. Orada Hazreti Peygamber'e söyleniyor ki bu işi yarın yapacağım deme, inşallah yapacağım de diyor. Çünkü bir grup Hazreti Peygamber'e geliyor ve ona bir takım sorular soruyor. O da soruların bir kısmının cevabını veriyor ve bir kısmının cevabını bilmediği için de onlara şöyle söylüyor. Diyor ki yarın bu sorularınızın cevabını vereceğim. O şöyle düşünüyor. Diyor ki yani Allah bana vahyeder bu soruların cevaplarını, ben de onlara veririm. Ve birkaç gün cevap gelmiyor. Vahiy gelmiyor Allah'tan. Bunun üzerine Hazreti Peygamber endişeye kapılıyor ve bu endişesinin sonunda da Allah ona şöyle vahyediyor. Diyor ki herhangi bir şeyi yarın yapacağım deme. İnşallah yapacağım de. Çünkü gerçekten de Allah dilemedikçe alemlerde biraz önce söylediğimiz gibi ne bir zerre varlık alemine çıkar ne de bir zerre yokluk alemine gark olur. Bu yüzden de her işin bu Allah'ın dilemesiyle olacağını unutmamak lazım. Yine bir başka şey de, başka maşallah örnektir bu da. Hazreti Peygamber Mekke'de tebliğinin ilerleyen günlerinde aslında birçok ümit ettiği insanlara Müslüman olmasını hayal ettiği, Müslüman olabileceğini düşündüğü ya da Müslüman olma potansiyeli gördüğü insanlara din, gidip din tebliğ ediyor. Ancak o ümit var olduğu insanların bir kısmı ise inanmıyorlar. Onlar inanmayınca Hazreti Peygamber bu sefer endişeye kapılıyor ve diyor ki yani acaba ben mi onlara tebliği düzgün yapamadım, ben mi aslında yani İslam'ı anlatamadım diye tereddüde kapılıyor. Bunun üzerine yine kendisine Allah şöyle Kasas suresi 56. ayet-i kerimesinde buyurduğu gibi şöyle söylüyor. Sen dilediğine hidayet edemezsin. Allah dilediğine hidayet eder ve Allah kimin hidayete geleceğini daha iyi bilir. Dolayısıyla buradaki şey maşallah ve inşallah kelimeleri Müslüman hayatında bu yüzden önemlidir. Allah'ın dilediği olur. Allah'ın dilediğinden başka hiçbir şey olmaz. Bu yüzden de bizim yine eski atalarımız bize diyorlar ki olanda hayır vardır. Bir şey olmuşsa ki Allah onun olmasını irade etmiş demektir. Bu yüzden onda bir hayır olduğunu ve artık onun üzerinden hayata devam etmeleri gerektiğini söyleyip dururlar. İşte Mevlana Hazretleri de bu bölümde bu bahsi açıyor ve bunun ne anlama geldiğini uzun uzadıya bize anlatmaya söylüyor ve giriş kısmını şöyle yaparak söylüyor. Bu kadar söz söyledik. Yani şimdiye kadar bir sürü söz söyledi Mevlana hakikaten. Ama Allah'ın inayeti olmadıkça hiçtir hiç. Yani Allah eğer bu sözlerden insanların kalplerinde bir iman pırıltısı yaratmazsa, oradan imana gelecek ya da işte İslam üzere olmayı gerektirecek bir şey ortaya çıkarmadıksa bir anlamı yoktur. Biz biliriz ki bütün işlerimiz ve bütün fiillerimiz aslında Allah'ın dilemesiyle, Allah'ın yardımıyla ve Allah'ın irade etmesiyle cereyan edecek şeylerdir. Bu yüzden de Müslüman aslında bütün hayatında bunu bilerek yaşamak durumundadır. Yani Allah'ın dilemesi olmaksızın bizim kendi irademizle bir iş yapmış olmayız. Aslında İslam kelamında da bu mesele çokça tartışılacaktır. İlerleyen beyitlerde geleceğiz inşallah. Burada diyor ki bize irşat kudretini de sen bağışladın. Okuduğumuz beyitte nice ayıplarımızı örtün. Şimdi biz birilerine din anlatıyorsak ya da iyiliği tavsiye ediyorsak aslında iyiliği tavsiye etme kabiliyetini de bize veren Allah'tır. Biz kelam dersinde istitaat diye bir bahis okumuştuk. Yani bir şeyi yapabilme gücü. Bir şeyi yapabilme gücü eğer sende yoksa zaten o işi yapamazsınız. Biz diyelim ki yolda yürüyoruz. En basit bir eylemimizi ya da kolumuzu işte havaya doğru kaldırmak istiyoruz. Kolumuzu havaya doğru kaldırmak istediğimiz zamanda bile eğer bizde daha önceden verilmiş bu kolu havaya kaldıracak güç ve irade varsa kolumuzu kaldırabiliriz. Aksi takdirde kolumuzu kaldıramayız. Bu yüzden de Mevlana'nın burada işaret ettiği gibi irşat kudreti de bizim yaptığımız fiilleri yapabilecek güç ve kudret ve bilgi de bize aslında daha önce verilmiştir. Dolayısıyla Allah olmaksızın yaratılmış mahlukatın hiçbirisinin kendi başına bir varlık göstermesi, bir iş yapması mümkün değildir. Bu yüzden de Müslüman zihninde her zaman şunu bilmeliyiz. Biz Allah'ın dilediği takdirde bir iş yapabiliriz ve Allah o işin olmasını istediği ve bize o işe muvaffak kıldığı takdirde o işi yaparız. Bu sebeple de ne yapmayız? Hiçbir zaman böbürlenmeyiz ve hiçbir zaman bu işi ben yaptım diye gurur ve kibir içerisine kapılmayız. Çünkü şeytanın böyle bir ivaya kapıldığı ve bu yüzden de makamından olduğunu Müslümanlar çok iyi bilirler. Ve Mevlana Hazretleri yine bu okuduğumuz bölümde bize diyor ki, bize bağışladığın irfanı senin sonsuz ilim denizine ilhak et. Yani bizdeki ilim de, bizdeki bilgi de, bizdeki irfan da aslında bize Allah'ın başlamasıdır. Hani biz sadece kendi kendimize çalışarak elde ettiğimiz bir şey değildir. Buradan bir böbürlenme ne yapamayız elde edemeyiz. Ve bir başka husus, bu beytte üzerinde durmamız gereken bir başka husus, bu bilginin ve bu irfanın bize Allah'tan verildiğini hem bileceğiz, hem de bu bilgi ve irfanı yine Allah'ın ilim denizine gidecek biçimde kotarmamız gerekiyor. Bununla şöyle misal verelim. Anadolu'da özellikle Osmanlı döneminde insanları, çocukları eğitime başladığımızda ilk verdiğimiz eğitim ahlaki eğitim olurdu. Ahlak konusunda başarısız olan çocuklara başka ilim öğretmezlerdi. Neden? Çünkü derlerdi ki ilim yeryüzünün en kıymetli hazinesidir. Ve bu hazineyi ahlaki kurallara uymadan hayat süren bir insanın eline verdiğimiz zaman ne yapar? Bunu kötüye kullanabilir derdi. Ve hakikaten tarihe bakıyorsunuz. Mesela nice ölümcül silahlar var. Aslında belki de bu şeyleri, o silahın işlediği prensipleri keşfeden insanlar belki de bu silahların kullanılması için keşfetmediler belki de özellikleri. Belki de akıllarından hiç geçmeden bu cereyan etti. Ve onlar iyi şey düşünürken kullandıkları ya da keşfettikleri ilimler, icat ettikleri bilgiler kötü alanda da kullanmış olur. İşte Mevlana Hazretleri burada böyle de yakarıyor aynı zamanda. Yani bizim ilmimizin, bizim bilgimizin senin tarafından bağışlanan bu bilginin aynı zamanda yine senin denizine gidecek, senin iyilik denizine gidebilecek biçimde olmasını bize nasip et diye de dua etmiş oluyor.
Evet. Aman ya Rabbi, her an yokluktan varlığa katar katar kervanlar gelmekte. Her gece bütün ruhlar ve akıllar uçsuz bucaksız derin denizlerde yok olmakta. Yine sabah olunca o ruhlar ve akıllar balıklar gibi denizden baş çıkarır. Güz mevsiminde yüz binlerce dal ve yaprak boşuna uğraşıp ölüm denizine gider. Kara kuzgun ihtiyarlar gibi siyahlar giyinerek bağlarda yeşilliklerin matemini tutar. Varlık köyünün sahibinden yokluğa yediklerini geri ver diye ferman çıkar. Birader, aklını başına al. Sende her an hem hazan hem bahar var. Gönül bahçesi goncalar, güller ve yaseminlerle doludur. Artık bunu gör. Yaprakların çokluğundan dal gizlenmiş, güllerin fazlalığından köşk görünmüyor. Aklı külden gelen bu sözler, o gül bahçesinin, o sümbüllerin kokusudur. Gül olmayan yerden gül kokusu gelir mi? Şarap olmayan yerde sarhoşluk olur mu? Koku sana kılavuz ve rehberdir. Seni ta ebedi cennete ve Kevser ırmağına götürür. Koku göze ilaçtır. Nurunu artırır. Yakup'un gözü bir kokudan açıldı. Kötü koku gözü karartır. Yusuf'un kokusuysa göze nur verir. Yusuf değilsen bari Yakup ol. Onun gibi matlubuna erişmek için ağla.
Evet. Mevlana Hazretleri bu bölümde aslında birkaç mevzuya değmiş oluyor. Bunlardan bir tanesi giriş, hemen giriş kısmında aman ya Rabbi her an yokluktan varlığa katar katar kervanlar gelmekte sözüyle aslında bizim varlık alemiyle yokluk alemi konusunda bugün de işte kara delik olarak bildiğimiz ve orada maddenin yok olduğu, hı hı, ve başka yeniden yeni maddelerin ortaya çıktığı tarzındaki bilgimizi de aslında bu yaklaşık 800 sene önce de dile getirmiş birisi olarak karşımızda duruyor Mevlana Hazretleri ve hakikaten bizim Müslüman alimler zihninde, mutasavvıflarımızın zihninde varlığın ortaya çıkması söz konusu edildiğinde Allah her an yeni bir iştedir ayetini göz önünde bulundurarak her an yeni, sürekli yeni varlıklar ortaya çıkardığını dile getirmiş oluyorlar. Gerçekten de şeye baktığınız zaman, kainata baktığınız zaman var olma işinin, yaratılma işinin el an devam ettiğini söylememiz mümkün. Ve aslında Mevlana Hazretleri bu düşüncelerini, bu inançlarını İslam'dan aldıkları, Hazreti Peygamber'den aldığı bu düşüncelerini ve inançlarını insanlara anlatma sadedinde de sürekli mevcuttan hareket ederek örnekler vererek söylüyor. Ve burada basit bir misal veriyor. Diyor ki her gece bütün ruhlar ve akıllar uçsuz bucaksız derin denizlerde yok olurlar. Bununla şunu kastediyor. Akşamına yattığımız zaman hakikaten insan ruhu da, insan aklı da kaybolup gidiyor. Ortalıkta yok. Gece aklımız aslında hiç çalışmıyor uyuduğumuz vakitte. Ruhumuzun nerede ne iş yaptığını da bilmiyoruz. İşte ama sabah olduğu zaman yine uyanıyoruz ve o ruhlar gerisin geri geliyor. O aklımız gerisin geri geliyor. Ve burada Mevlana Hazretleri bu varlık ve yokluk aleminde gidip gelmenin sürekli olduğuna bir misal olarak bunu vermiş oluyor. Zaten hem Kur'an-ı Kerim'in hem Hazreti Peygamber'in hem de bizim geçmiş mutasavvıflarımızın kullandığı argümanlara baktığımız zaman bu tür argümanlar olduğunu söyleyebiliriz. Bu tür derinler olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü insanın herhangi bir şeyi anlaması ve kavraması zaten bildiğinden hareket ederek yapılmasıdır. Yani bildiği, gözün önünde olduğu şeyleri misal olarak verdiğimiz takdirde onun kavraması, zihinsel faaliyetini geliştirmesi mümkündür. İşte Mevlana Hazretleri de burada bunu yapıyor ve diyor ki Allah'ın her gün ve her an yokluk aleminden varlık alemine nice mahlukatı getiriyor olmasının delillerinden bir tanesi işte budur. Bunu düşündüğünüz zaman da bile görürsünüz. Hakikaten biz şunu da söyleriz, yani sürekli söylediğimiz misallerden birisi bizim şudur. Bahar mevsimi geldiği zaman çevrede binlerce belki milyonlarca çiçek açıyor. Özellikle dağ eteklerine gittiğiniz zaman, tabiatın bozulmamış yerlerine gittiğiniz zaman orada rengarenk çiçekler görürsünüz. Rengarenk hayvanlar da görürsünüz, kuşlar da görürsünüz, böcekler de görürsünüz. Ama güz mevsimi geldiği zaman, hazan mevsimi geldiği zaman onların hepsinin yok olduğunu görürsünüz. İşte bu varlık ve yokluk alanına aslında gidiş gelişler süreklidir. Bu yüzden de Müslüman zihninde sürekli olan bilinmesi gereken şudur. Yani biz yaratılmış varlıklarız ve gerçek anlamda bir varlık iddia etmemiz, bir benlik iddia etmemiz aslında kuru ve boş bir iddiadan ibarettir. Çünkü her an yok olup tekrar varlık alanına gelmemiz söz konusudur. Bunu bildiğiniz zaman mütevazi bir hayat süresiniz. Başkalarına zarar vermezsiniz. Başkalarının haklarına tecavüz etmezsiniz. Sadece insan olan başkalarının haklarına tecavüz etmekle kalmaz. Dünyadayız. Dünyada bulunan bütün varlıkların haklarına riayet edersiniz. Yani böceklerin haklarına bile riayet edersiniz. Çörün çöpün hakkına bile riayet edersiniz. Eğer bir çiçek kendiliğinden tabiattan ortaya çıkmışsa hemen onu alıp koparmazsınız. Onun yaşama hakkına bile müsaade etmeniz gerekiyor. Çünkü o zaten kısa bir süreliğine yaşayacaktır ve onun orada güzelliğini sergilemesine ve Allah'ın yaratmakta güç ve kudretinin nasıl olduğunu başka varlıkların görmesine vesile olacak biçimde buna müsaade etmek gerekiyor. Yine Mevlana Hazretleri bununla şunu söylüyor. Diyor ki varlık köyünün sahibinden yokluğa yediklerini geri ver diye ferman çıkar. Yani yokluğa gittiğiniz zaman tekrar yok olmuyorsunuz. Allah dilediği takdirde aynı şeyleri tekrar çıkarıyor. Hakikaten bir şeye bakınız. Yani hiçbir yerde çim varsa eğer her sene o yok, önce yok oluyor, sonra tekrar geri çağırıyor. Tekrar geri geliyor. Bir yerde eğer bir çiçek varsa o her sene yeniden aynı yerde çıkıyor. O yüzden de Allah'ın gücünün ve kudretinin her şeye yettiğini bilmemiz gerekiyor. Ve zaten bizim mutasavvıflarımızın sözünü ettiği, vahdeti vücut diye ifade etmeye çalıştırdıkları, gerçekte bir Allah vardır varlık olarak ve onun dışındaki bütün varlıklar onun iradesine boyun eğmişlerdir ve onun varlıkla yokluk alanındaki gidip gelmelerine tabi olmuş varlıklardır. Bunu da bilerek hayatımıza sürdürmemiz gerekiyor. Ve yine Yasin suresinde ifade edildiği gibi Allah bir şey yaratmak istediğinde ona ol diyor, o da oluyor. Bunu bilmemiz lazım ve bu her halükarda böyle devam ettiğini, varlık ve yokluk alemine gidip gelmemizin Allah'ın dilemesiyle olduğunu ne yapmamız lazım, bilmemiz lazım. Bir de bu ayet-i kerimenin Allah bir şey yaratmak istediğinde ona ol der, o da olur ayetini anlamak bakımından şunu da göz önünde bulundurmamız lazım. Aslında iki şeye sahip olduğunuzda dilediğinizi yapabilirsiniz. O iki şeyde birisi bilgi, diğeri de enerjidir. İlme ve enerjiye sahip olduğunuz takdirde yapamayacağınız hiçbir şey yoktur aslında. Ve bu tabii bizim gibi insanlarda ve sonradan yaratılmış bütün mahlukatın tamamında sınırlıdır. Bu yüzden de dilediğini ne yapamazlar? Yapamazlar. Aklınızdan bir şeyi geçirmiş olsanız bile, yani bu bilgi sizde olsa bile onu yapacak enerjiniz, yani gücünüz yoktur, yapamazsınız. Veya enerjiniz varsa bile bilginiz olmadığı için o şeyi yapamazsınız. Lakin Allah söz konusu edildiğinde bu bilgi ve gücün sonsuz biçimde olduğunu ve son olmadığını düşündüğünüzde işte bütün mahlukatı yaratma güç ve kudretine sahip olduğunu ve dilediği işi yapabildiğini de bilirsiniz ve idrak edersiniz. İşte biz bu yüzden Allah'a tazim ediyoruz. Yani bizim sınırlı olduğumuzu, bizim gücümüzün, kudretimizin, ilmimizin sınırlı olduğunu bilip de sonsuz olan bir bilgiye ve kudret karşısında boyun eğmemek ya da ona tabi olmamak, ondan istifade etmemek herhalde akıllı bir adamın yapabileceği bir şey değildir. Bu yüzden biz Allah'a inanırız ve Allah'a inanmak hakikaten insanın hayatını kolaylaştırır. İnsanın varlığını kolaylaştırır. İnsanın varlığına, yani var olmasının neşesini ortaya çıkar. Hakikaten ben zaman zaman düşünüyorum. Yani eğer Allah olmamış olsaydı biz yani neyin ümidiyle yaşayacaktık ki? Eğer ahiret olmasaydı ve bu dünyanın da gelip geçici olduğunu bildiğimiz halde neyin ümidiyle yaşayacaktık ki acaba? Yani ne hayal edebilecektik ki? Ben düşünüyorum, bir çıkış yolu bulamıyorum.
Yani depresyon hali olurdu galiba.
Evet, öyle, muhtemelen öyle bir şey olurdu. Bu yüzden de Mevlana Hazretleri bize diyor ki aklı külden gelen bu sözler o gül bahçesinin, o sümbüllerin kokusudur. Bir önceki dersimizde mevzu bahsetmiştik. Mevlana Hazretleri de bizim mutasavvıflarımız da aklı kül diye kastettikleri şey Hazreti Peygamber'dir. Hazreti Peygamber Allah'tan vahiy alan ve özel olarak eğitimden geçirilmiş çocukluğundan itibaren hatta çevresi daha doğmadan önce ebeveyni ve belki de soyu sopundan itibaren aslında özel olarak yetiştirilmiş birisi olması münasebetiyle İslam mutasavvıfları aklı kül olarak isimlendiriyor Hazreti Peygamber'i. Neden? Çünkü Hazreti Peygamber'in kendisine gelen vahiyleri bir kere öncelikle doğru anlaması lazım. Yani kendisine gelen vahiyi doğru anlayacak kabiliyette olmayan birisinin peygamberlik yapması da söz konusu değildir. Doğru anlayacak ve doğru aktaracak kabiliyete de sahip olması gerekiyor. Bu yüzden de Hazreti Peygamber'in özel eğitimden geçirilmiş olması ve Kur'an-ı Kerim'deki bütün mantaliteleri kavradığı için de bizim büyüklerimiz, eski adamlarımız Hazreti Peygamber'den aklı kül olarak bahsediyorlar. Ve Mevlana Hazretleri de bütün bu sözlerin aslında ondan geldiğini söylüyor. Biz Kur'an Mesnevi'nin giriş kısmında da vardı, hatırlar dinleyicilerimiz. Mevlana ne diyor? Ben Kur'an'ın bendesiyim, Kur'an'ın hizmetçisiyim. Yani kim bende Kur'an'ın dışında bir şey naklederse o benim için yalancıdır. Ben böyle bir şey söylemedim diyor. Ve bizim alimlerimizin tamamı, Mevlana Hazretleri de buna dahildir, kendilerini Hazreti Peygamber'in öğrencisi olarak düşünürler. Ve Hazreti Peygamber'in öğretisini başka insanlara taşımakla görevli olduklarını düşünürler. Mevlana Hazretleri işte burada bunu dile getiriyor. Diyor ki bütün bu sözlerimiz aklı külden gelen sözlerdir. Yani Hazreti Peygamber'den gelen sözlerdir. Bir de üzerinde durmamız gereken hususlardan birisi de şudur. Anadolu Türk İslam edebiyatında Hazreti Peygamber'in şeyi temsilcisi diyelim ya da gülle anlatmaya çalışıyorlar. Hazreti Peygamber'den bahsetmek istediklerinde ona gül diyorlar. Gül, bu yüzden de gül kokusu ifade ediyorlar. Ve Hazreti Peygamber'in sünnetinin aslında bir gül kokusu olduğunu da aynı zamanda söylemiş oluyorlar. Ve İslam alimleri, büyük mutasavvıflarımızın tamamı kendilerini Hazreti Peygamber'in öğretisinin takipçisi olduklarını gördükleri için, onun gül kokusunun başkalarına taşıyıcısı olarak gördükleri için bütün bu sözlerin aslında ondan kaynaklandığını dile getiriyorlar ve varlık iddia etmiyorlar. Aslında yeri gelmişken belki şundan da kısaca söyleyebilir. Bu alimlerimiz bunlar bize yazdırıldı dediklerinde bir varlık iddia etmek istemiyorlar. Tam tersine bir tevazu göstermek istiyorlar. Yani biz bunları kendi kendimize bulabilir değildik. Eğer Hazreti Peygamber olmasaydı, Allah Hazreti Peygamber'e vahyetmemiş olmasaydı bu düşünceler, bu fikirler bize nereden gelebilirdi ki? Biz bunları kendi kendimize bulabilir miydik? Onlar sayesinde bu düşüncelere, bu inançlara geldik diye aslında tevazu göstermek için söyledikleri bu sözleri zahir ehlinden, bizim gibi zahir ehlinden olan insanlar zannediyoruz ki varlık iddia ediyorlar. Halbuki varlık iddia etmiyorlar. Tam tersine hiçlik ve yokluk iddiasında bulunuyorlar. Bunların tamamı bize ait değildir. Zaten gerçekten de yaratılmışla ilgili şeylere baktığınız zaman bunu söylememiz mümkün. Eğer Allah'ın dilemesi ve iradesi olmasaydı insanoğlunun herhangi bir şey yapmaya ne yapmazdı? Gücü yetmezdi. Ve burada Mevlana Hazretleri'nin bu beyitleri üzerine durmamız gereken hususlardan bir tanesi de diyor ki kokudan bahsediyor. Gülden bahsedilmişken kokudan bahsediyor. Koku sana kılavuzdur ve rehberdir diyor. Buradaki koku bizim bildiğimiz bir koku değildir. Buradaki bildiğimiz koku aslında İslam öğretisinin bize kadar gelmiş öğretileridir. Yani İslam inancının ve İslam kültürünün bize kadar gelmiş öğretileridir. Bunlara uymaktan bahsediyor. Ve yine biraz önce söylediğimiz gibi Mevlana Hazretleri var olan bir şeyden hareket ederek bize bir şey anlatmaya çalışıyor ve diyor ki işte Yusuf'un kokusu Yakup'u iyileştirmişti diyor. Nasıl Yusuf'un kokusu Yakup'u iyileştirmişse Hazreti Peygamber'in gülünden gelen koku da, yani onun sünneti de aslında bizi iyileştirecektir. Bu yüzden biz madem Yusuf olamıyoruz ki Hazreti Peygamber olma şansımız ve imkanımız yok, o zaman ona ram olan, onun peşinden giden, ondan istifade etmek isteyen Yakup gibi olmamız lazım. Onun arzu etmemiz lazım. Hazreti Peygamber'in sünnetini arzu etmemiz lazım. Onun yolunu arzu etmemiz lazım. Allah'ın yoluna girmemiz lazım ki biz de ondan istifade edebilirim. Çünkü koku da zaten iki türlüdür. İyi kokular var, bir de kötü kokular var. Mesela soğan kokusu da kokudur ama insanın gözünü yaşartır. Lakin Yusuf'un kokusu gözlerin iyileşmesini sağlar. Bu yüzden biz Hazreti Peygamber'in, yani aklı külün gül kokusunun peşinden gitmeliyiz. Onun kokusunun peşinden sürüklenmeliyiz. Başka kokuların peşinden gitmemiz bizi doğru yere, iyi bir yere götürmeyecektir. Son söz olarak şunu söylüyor Mevlana Hazretleri ve diyor ki, bizim mutasavvıflarımız söylüyor, İbrahim Halilullah'tır, Hazreti Peygamber Habibullah'tır. Yani birisi Allah'ı seviyor, ötekini de Allah seviyor. Hazreti İbrahim Allah'ı seven birisidir. Hazreti Muhammed de Allah'ın sevdiği birisidir. Bu ikisinden birisi olmak bizim için her zaman için arzu ettiğimiz şey olmak durumundadır.
Peki, teşekkür ediyoruz Sayın Osman Kayar. Değerli dinleyiciler, programımızın sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın.
Mesnevi'den seçmeler.